Ayrım 6. Tarikat kuşatmasında Türkiye, Halidi-i Cehennemi, Rıza Zelyut, sayfa 56. Temel özellikleri. Halidiler diye bilinen ve değişik kollar altında örgütlenen bu yapılanmanın temel özellikleri şunlardır. Mezhebi İslam ümmetinden üstün tutarlar, bu yüzden de Sünniliği savunuyormuş gözükerek Şiilere düşmanlık eder ve Müslümanları parçalarlar. Böylece sömürgeci güçlerin böl yönet politikasına hizmet ederler. Mezhepçi bölücülükte AKP politikalarıyla tam bir uyuşum içindedirler. Türkiye'yi Darül Harp yani kafir ülkesi kabul ederler. Bu yüzden de Cumhuriyet yasalarına uymamayı Müslümanlığın bir şartı gibi görürler. Darül Harp alanı ilan ettikleri Türkiye'nin varlıklarını ganimet bilirler. Örneğin hazineyi yağmalamak onlar için cihattır. Belediyeleri kullanarak kamunun malına el koymak da öyle sayılır. Kafir ülkesi saydıklarından bu ülkeyi yöneten devlete vergi vermeyi de kabul etmezler. Bu yüzden kaçırabilirlerse vergi kaçırır, bununla övünürler. Seccademi serdiğim yer vatanımdır derler. Vatan duyguları yoktur, sadece halkı kandırmak için öyle gözükürler. Bu yüzden de ABD'yi Türkiye'den daha Müslüman göstermeye kalkışan Halidiler olmuştur. WikiLeaks belgelerinde yer alan ve Kürt kökenli Halidi Nakşibendilerin ABD ile özel bağlantılarının olduğunu gösteren şu bilgi bu açıdan önemlidir. Refah Bitlis milletvekili Abdülhaluk Mutlu da Nakşibendi bir Kürt ve 14 Kasım 1996'da siyasi müsteşar ile INR'dan ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki İstihbarat ve Araştırma Bürosu gelen ziyaretçilere Kürtlerin İslam'ın prensiplerine bağlı olduklarını söyledi. ABD'de üniversitede okuyan yeğeninin insanlara ABD'nin dünyanın en İslami devleti olduğunu, çünkü orada şeriatın adalet ilkelerinin diğer herhangi bir rejimden daha yüksek bir derecede benimsendiğini söylediğini gülerek bize anlattı. Demokrasiye cepheden karşıdırlar. Cumhuriyet idaresini dinsizlik sayarlar, yerine din devleti kabul ettikleri Osmanlı tarzı bir hilafet devleti getirmek ana ülküleridir. Milli devlete de demokrasi gibi karşıdırlar. Milli devlet içindeki bütün öğeleri eşit saydığından, Hristiyan, Yahudi ve Alevileri de eşit vatandaş kabul ettiğinden Halidilerin gözünde haksız bir devlettir. Ümmetçiliğe karşı olduğundan da batıl sayılır. Bu yüzden Halidiler Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı İngilizlerin veya Amerikalıların casusu olmayı kolayca kabul ederler. Antikomünizm döneminde yavruladıklarından genetiklerinde Amerika'ya ve Batı'ya hizmet isteği bulunur. 1960'larda 70'lerde Amerikan karşıtı protestoları basan, bu sırada insan öldüren zihniyet işte bu Halidi zihniyetidir. Mezhepçi olduklarından İran'a düşmandırlar. Sünni mezhebin koruyucusu saydıkları Amerika'ya dostturlar. Amerikan yönetimi de bunları örgütleyip destekleyen en önemli güçtür. Bu konuda 28 Temmuz 2018 tarihli Aydınlık gazetesinde yer alan şu haber son derece öğreticidir. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 24-25-26 Temmuz 2018 tarihlerinde başkent Washington'da düzenlenen Uluslararası Dini Özgürlük Sempozyumu tamamlandı. Dünyanın 80 farklı ülkesinden 160'ın üzerinde devlet yetkilisi ile tarikat liderlerinin katıldığı sempozyumda tarikatların kullanabileceği yöntemler, maddi kaynakları, erişim ve tarikatlar arası uluslararası dayanışma konularında birçok oturum yapıldı. Sempozyumda ABD yönetiminin dini özgürlük kavramını dış politika gündeminin merkezine yerleştirmeyi amaçladığı sıkça tekrar edildi. Bakan Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada bu büyük bir olaydı, Dışişleri Bakanlığı böyle bir toplantıya ilk kez ev sahipliği yaptı dedi. 80'den fazla ülkeden 40'tan fazla Dışişleri Bakanı, her türlü dini grup ve STK'ların ortak bir tema üzerine bir araya gelmesini sağladıklarını vurgulayan Pompeo, insan haklarının dini özgürlüğe bağlı olduğunu öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı dini hakların giderek daha fazla sorunlu hale geldiğini iddia ettikleri Rusya, Türkiye ve Çin'in davet listesinden çıkarıldığını bildirdi. Açıklamada söz konusu ülke yönetimlerine karşı tavır alma çağrısı yapıldı. Türkiye ile ilgili oturumda ise FETÖ ve PKK bağlantısı gerekçesiyle Türkiye'de yargılanan rahip Andrew Brunson'ın kızı Jacqueline Furnari konuştu. Babasının çok zor koşullarda bulunduğunu öne süren Furnari, devlet yetkililerinden Türkiye'ye karşı harekete geçmeleri talebinde bulundu. Furnari'nin konuşmasının ardından söz alan Uygur Türkü Tahrir Hamut da Çin'in Nazi uygulamaları benzeri kitle imha girişiminde bulunmasından korktuğunu söyleyerek Çin'e müdahale edilmesini istedi. Etkinliğin devamında İran'da yaşandığı iddia edilen dini zulüm konuşuldu. Bizzat Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından ve ilgili başlıkla yapılan konuşma dikkat çekiciydi. Bakanlık yetkilisi Trump yönetiminin sempozyumda İran hükümetinin dini ihlallerinin özellikle vurgulanmasını ümit ettiğini belirtti. Analistler İran'da rejim değişikliğini hedeflendiği yorumunda bulundular. Gelecek dönemde İran'a karşı dini grupların daha çok ön plana çıkacağını söylediler. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sempozyumun kapanışında yaptığı konuşmada bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve ABD'nin gelecek dönemde önemli inisiyatifler alacağını söyledi. ABD'nin dünya çapında dini zulümle mücadele etmek için milyonlarca dolarlık fon tahsis edeceğini açıklayan Pence, bu fonun tarikatlarla ABD arasında güçlü yapılar inşa etmek için önemli olduğunu belirtti. Brunson'un tutuklanmasına da değinen başkan yardımcısı, konuyu darbe girişiminden sonra tutuklanan binlerce gazeteci, eylemci, hakim, subay ve öğretmenle birlikte ele aldı. Türkiye'ye Brunson'u serbest bırakma çağrısında bulunan Pence, bunun gerçekleşmemesi halinde yaptırımlar olacağını belirtti. Bu haberden de anlıyoruz ki Türkiye'deki Halidi tarikatlar sadece rejim açısından değil, dış güvenlik açısından da büyük tehlike oluşturuyorlar. Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için bu tarikatları dağıtmak yaşamsal bir önem taşımaktadır. Halidiler şeriatçılık adına milli devlete ve cumhuriyete karşı olduklarından bu devleti kuran Mustafa Kemal Atatürk'e ölümüne düşmandırlar. Bütün güncel propagandaları Büyük Atatürk'ü din düşmanı, İslam düşmanı göstermek üstüne kurulmuştur. Bunun için hiç çekinmeden her türlü yalanı söyler, her türlü iftirayı atarlar. Bu yalan ve iftiralarla da İslam'a hizmet ettiklerini söylerler. Tümü de akla, bilime ve felsefeye düşmandır. Batının her türlü teknolojisini kullanırlar ama halkı köleleştirip ortaçağ zihniyetinde hapis tutmak için batılıları kötüler dururlar. Bunun için de İslam en mükemmel dindir. Bizim kitabımız bütün kitaplardan üstündür. Müslümanlar eskiden bütün dünyaya hükmediyorlardı. Cebiri bile biz bulduk diye geçmişle övünürler. Böylece insanların bugünü görmesini önlemeye uğraşırlar. Tümü de sülükleşmiştir. Her zaman hükümetlere yanaşırlar, yapışırlar. İktidar elemanlarını kullanarak devletin kanını emerler, semirirler. Tümü kadın düşmanıdır. Kadını bir araç olarak görürler. İslamiyeti de kadını istedikleri gibi kullanmanın bir anahtarı haline getirirler. Erkek egemen bir dünyada kadını bir cariye gibi kullanma arzusu ve eylemi içindedirler. Kapalı devre ve çağ dışı eğitim yüzünden Türk ve İslam ahlakına aykırı işler en çok bu kesimin arasında görülür. Erkek çocuklara tecavüz genellikle Halidi zihniyetli yurtlarda ortaya çıkmıştır. Siyasal İslamcıların çıkış noktası. Halidileri İskender Paşa Tarikatı, İsmail Ağa Tarikatı, Menzil Tarikatı, Erenköy Tarikatı gibi parçalardan oluşmuş görsek bile örgütün kapsama alanı çok daha geniştir. Artık Süleymancılar da Işıkçılar da Halidi bir yapıya evrilmiştir. Sayıları azalan Kadiriler de bu durumdadır. Bugün Halidi tarikatların en önemlisi İskender Paşa Tarikatı veya Tekkesi diye bilinen yapıdır. Son 50 yıldaki siyasal İslamcı siyasetçilerin hemen hemen hepsi bu tekkeden gelmektedir. Dipnot: Diğer AKP kurucuları gibi Halidi Nakşibendi, İskender Paşa tekkesine bağlı olan Tayyip Erdoğan'ın tarikatı ve bu tarikatın bağlantıları hakkında ilginç bilgiler için bakınız Gümüşhanevi Dergahı, Yahudiler ve Bob, Pacman World Erişim, tarihi 17.06.2019. Erdoğan'ın bağlı olduğu tekke eskiden Gümüşhanevi yani Gümüşhaneli tekkesi olarak biliniyordu. Gümüşhanevi tekkesini kuran kişi Halidi kolundan Şeyh Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'dir. Gümüşhaneli bu şeyh 1859'da İstanbul Cağaloğlu'ndaki Fatıma Sultan Camisi'nde vaaza başlamış, daha sonra bu caminin adı Gümüşhanevi tekkesi olarak anılmaya başlamıştır. Buradan yetiştirilen Halidi elemanlar, hoca veya şeyh adı altında medreselerde, tekkelerde, camilerde, Kur'an veya din eğitimi adı altında propagandalarını sürdürerek İstanbul'a yayılmışlardır. Tek parti döneminde Kur'an okumak yasaktı diyen Tayyip Erdoğan'ın hocası Kadir Mısıroğlu'nun yalan söylediğini, Halidilerin İstanbul'daki tarikat çalışmaları açıkça göstermektedir. Zahit Kotku'nun talebeleri. Bugün piyasada değişik adlarla anılan Halidi tarikatların Yeşil Kuşak dönemi merkezi İskender Paşa Tekkesi diye bilinen yer olmuştur. Çünkü Gümüşhanevi Tekkesi daha sonraları İskender Paşa Tekkesi olarak çalışmaya başladı. Gümüşhaneli Tekkesi'nin o dönemdeki son temsilcisi olan Mehmet Zahit Kotku, öldüğü yıl olan 1980'e kadar İskender Paşa Camisi'nde görev yapmıştı. O yüzden bu Halidi örgüt, İskender Paşa Tarikatı, Tekkesi, Cemaati gibi adlarla anıldı. Kotku Dağıstan kökenliydi. 1946 yılına kadar Bursa'da köy imamlığı yapmıştı. Sonra İstanbul'a atandı. Gümüşhanevi tekkesinde çalışırken imamlık da yapıyordu. 1958 yılında Fatih'teki İskender Paşa Camisi'ne tayin edildi. Kotku buradaki dinsel çalışmaların yanı sıra ABD çıkarlarına uyumlu politik tavrıyla da çevre edindi. İktidarların desteğiyle tarikatçı vakıfların oluşturulmasına öncülük etti. Öyle bir çevre yaratmıştı ki 1980'de ölünce kendisine 12 Eylül darbecisi paşalar tarafından ayrıcalık yapıldı ve verilen izinle Padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin yanına gömüldü. O ölünce oğlu olmadığından tekkenin başına damadı Profesör Doktor Esat Coşan geçmişti. Ama örgüt o kadar büyümüştü ki birkaç parçaya ayrıldı. 1950 sonrası Türk siyasal hayatında önemli roller üstlenen siyasetçiler işte bu tekkenin müridedir. Turgut Özal, Korkut Özal, Necmettin Erbakan, Recai Kutan, Abdülkadir Aksu, Mehmet Ali Şahin, Ali Coşkun, Kemal Unakıtan, Recep Akdağ, Binali Yıldırım, Hilmi Güler, Zeki Ergezen, Ömer Dinçer, Bülent Arınç, Kemal Unakıtan, Abdullah Gül ve benzerleri. Düşünün ki Necmettin Erbakan adı daha sonra Pancar Motor olacak olan kurduğu basit motor fabrikasına Gümüş Motor adını vermiş ve Gümüşhanevi tekkesine bağlı olduğunu böylece göstermişti. Gümüşhanevi İskender Paşa tekkesinin bu kadar önemli isimlerin çıkış yeri olması tesadüf değildir. Üzeyir Garih cinayeti. Sürecin öncesini ve sonrasını ilgili kaynaktan alıntılayalım. Halidiye koluna bağlı olan Gümüşhaneli Tekkesi'ndeki bir diğer önemli isim de Şeyh Küçük Hüseyin Efendi'dir. 1827-1930. Küçük Hüseyin Efendi'nin kabri Eyüp Mezarlığı'nda. Yahudi iş adamı Üzeyir Gari, 25 Ağustos 2001'de İstanbul Eyüp Sultan Müslüman Mezarlığı'nda 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cesedi bir Nakşibendi şeyhi olan Küçük Hüseyin Efendi ile bu şeyhe manen bağlı olan Mareşal Fevzi Çakmak'ın mezarlarının yanı başında bulundu. Garih'in elbiselerini kontrol eden polisleri en çok şaşırtan, üzerinden halk arasında cevşen tabir edilen küçük bir Müslüman dua kitabı çıkmasıydı. Yanı sıra İbranice yazılmış başka dualar da vardı. Üzeyir Garih'in mezarını ziyaret ettiği Küçük Hüseyin Efendi, askerlerin ve bürokratların ilgi gösterdiği Arusili'yi yaygınlaştıran isimdi. Arusilik, Nakşiliğin gizli zikir ilkesinin yanında açık zikri kabullenmiş, törenlerinde müzik aletlerinin kullanılmasına izin veren bir dergah. Küçük Hüseyin Efendi'nin mezarının yanında yatmakta olan Beni Şeyh'in ayak ucuna gömün vasiyetinin sahibi Mareşal Fevzi Çakmak da manen Şeyh'e bağlıydı. Mareşal Çakmak anne tarafından Özbek asıllı ünlü bir Nakşibendi Şeyhi olan Horasanlı Mehmet Efendi ailesine mensup. Yahudi iş adamı, 500 yıl vakfı kurucusu, Profilo Holding'in patronu Jacques Camhi'ye göre Mareşal Çakmak Yahudilerin en büyük savunucusuydu. Küçük Hüseyin Efendi'nin müritlerinin büyük bir kısmı Mehmet Zahit Kotku'nun 1897-1980 Şeyhliği döneminde Gümüşhanevi dergahına intisap etmişler, yani bağlanmışlar. Böylece geleneksel Yahudi cemaat ilişkileri Gümüşhanevi dergahına devrolunmuş. Artık biliniyor, Türk siyasetinde bir kişi parti kurmayı genel başkanlığı ya da İstanbul Belediye Başkanlığı gibi önemli mevkilere aday olmayı düşünüyorsa mutlaka ABD'ye gidiyor. Öyle sadece ABD'ye gitmekle de olmuyor bu işler. Gidenlere bir de çeşitli güçlü isimlerle ve lobilerle ilişki kurduracak, derdini anlatmaya vesile olacak, özellikle oradaki Yahudilere yakın bulunan, onların güvenini kazanmış birileri lazım. Sonuçta Üzeyir Garih cinayeti Türkiye'de yaşayan Yahudiler, Yahudi dönmeleri, Sabetayist, İslami cemaat ve tarikat mensuplarının halkalarını oluşturduğu çok ilginç bir zinciri ortaya çıkarmıştır. Küçük Hüseyin Efendi de bu zincirin bir halkası ve bu ilişkiler ağının odağındaki tekke de Gümüşhanevi tekkesi. Türkiye'nin kaderinin neden bu tekkenin yetiştirdiği isimlere verildiği acaba anlaşılabiliyor mu? İlişkiler ağının bir başka boyutu daha var. O da bu tekkenin bir kolunun da Said-i Nursi'ye doğru uzanmasıdır. Aynı yazıda bu konuda şunlar dile getiriliyor. Küçük Hüseyin Efendi'nin halifesi Arusi Şeyhi Ömer Fevzi Mardin üzerinde epeyce durmak gerekiyor. Çünkü ilişkilerin ucu sonunda önemli bir isme, Fethullah Gülen'e kadar uzanıyor. Bugün Mardin soyadı hemen herkesin bildiği Betül Mardin, Şerif Mardin, Arif Mardin gibi Ömer Fevzi Mardin'in akrabalarını hatırlatıyor. Ömer Fevzi Mardin, Boğaziçi, Stanford ve Sabancı Üniversitelerinde görev yapan Profesör Doktor Şerif Mardin'in amcası. Şerif Mardin dünyaca ünlü bir sosyolog. Said-i Nursi'yi öven 1989 yılında Amerika'da İngilizce olarak yayımlanan ve 1992 yılında Bediüzzaman Said-i Nursi olayı, modern Türkiye'de din ve toplumsal değişim adıyla Türkçe'ye çevrilen bir kitabı var. Bu yüzden Türkiye Bilimler Akademisi, yani TÜBA üyeliğine kabulü iki kez veto edilen Şerif Mardin, Said-i Nursi üzerine çalışmaktan pişman olmadığını ifade ederek, "Benim işim toplumu belirleyen olguların arkasındaki dünyayı incelemek. Din de bu olguların en önemlisi. Doğal olarak aynı şey tarikat ve cemaatler için de geçerli. Türkiye'de Nakşibendiliği bilmeyen Türkiye'den bir şey anlayamaz," diyor. Bugün nurculuk diye bilinen çağ dışı örgütlenmenin elebaşısını yere göğe sığdıramayan Şerif Mardin ile Amerikan derin devleti arasındaki ilişkinin de irdelenmesi gerekiyor. Türkiye'de tarikatçılığın yaygınlaşması için bilimsel görüntülü çalışmalar yapılmasını emrinin Washington'dan verildiği bir gerçektir. Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin kuruluşundan önce ve sonra Amerika'ya giderek oradaki Yahudilerle buluşması, onlardan ödüller alması, kökeninde Gümüşhanevi tekkesine kadar uzanmaktadır. Tarikatçılar Koalisyonu AKP. Erdoğan'ın genel başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi 3 Kasım 2002 seçimlerinde %34,5 oy almış ama 550 milletvekilinin 3'te 2'sine sahip olmuştu. Abdullah Gül tarafından kurulan 58. hükümetteki 25 bakanın 19'u tarikat kökenliydi. Bakanlar Kurulu'nun 52'si Halidi Nakşibendi tarikatının İskenderpaşa tekkesine bağlıydı. Bakanların %16'sı da Nurcu'ydu. Bu hükümet Cumhuriyet tarihinin en tarikatçı hükümeti olarak kurulmuştu. Bu süreçte tarikatın lideri konumunda bulunan Nurettin Coşan, seçimin hemen öncesinde Sağduyu Partisi adına yaptığı açıklamada, AKP farklı seçmen kitlelerinin beklentilerinin odaklandığı bir sentezi daha başarılı bir biçimde oluşturarak diğer partilerden daha avantajlı bir konuma gelmiştir. Bu yüzden bu seçimlere özel desteğimiz AKP'yedir demişti. Halidileşen Süleymancıların lideri olarak anılan isimlerden Mehmet Beyaz'ın Deniz Olgun, 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesinde AKP'nin İstanbul 1. Bölgeden milletvekili adayı gösterildi ve iki dönem milletvekilliği yaptı. 2002 genel seçimlerinde Menzilciler de AKP'de Adıyaman milletvekili Hüsrev Kutlu tarafından temsil edilmişlerdi. Halidi tarikatının diğer kolları da AKP iktidarları boyunca bu partiyi desteklediler. Fatih'in Çarşamba semtiyle özdeşleşen İsmail Ağa cemaati, Erenköy cemaati, Kayseri merkezli Yahya Alı cemaati hep Erdoğan'ın yanında yer aldılar ve her dönemde TBMM'de temsil edildiler. Güneydoğu'da etkin olan Halidi çizgisindeki Tillo ve Norşin grupları da AKP'den yana oy kullandılar. Türkiye Gazetesi ve İhlas Holding ile özdeşleşen, adını Hüseyin Hilmi Işık'tan alan Işıkçılar grubu da 2002'den sonra AKP'nin yanında oldular ve desteklerini hiç esirgemediler. İstanbul-Ankara Düzce'de örgütlenen Kadiri tarikatının Muhammediye kolu da hep AKP'den yana oy kullandı. Bütün bu tarikatlar AKP programlarını halk tabanlarına yaymak için birbirleriyle yarıştılar ve iktidar tarafından da bol bol mal, mülk, para, devlet organlarında kadrolarla ödüllendirildiler. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 65.